Ayrım 39, sayfa 535. Hipnozcu Lars Kepler. 48. bölüm, 19 Aralık Cumartesi öğleden sonra. Yuna Linna'nın odasına giren Anya hiç konuşmadan kahverengi bir dosyayı da bir bardak sıcak şarap uzattı. Yuna kafasını kaldırıp Anya'nın yuvarlak pembe suratına baktı. Onu ilk defa böyle ciddi görüyordu. Çocuğun kimlik teşhisi yapılmış diye dosyayı işaret etti Anya. Teşekkürler. Yuna kahverengi dosyaya bakarken hayatta nefret ettiği iki şey olduğunu düşündü. Birincisi bir vaka çözülmeden teslim bayrağı çekmek zorunda kalmaktı. Kimliği teşhis edilmemiş cesetler, faili bulunmamış tecavüzler, soygun, yaralama ve cinayetler. İkincisi ise ilkinden bambaşka nedenlerle bu çözümsüz vakaların birdenbire çözüme ulaşmasıydı. Çünkü eski sorular nadiren arzu edilen şekilde cevaplanırdı. Yuna dosyayı okumaya başladı. Lydia Evers'ın evinde bulunan ceset bir erkek çocuğuna aitti. Çocuk öldürüldüğünde 5 yaşındaydı. Ölüm sebebi başına aldığı darbeydi. Ağır bir nesneyle vurularak kafatası kırılmıştı. Çocuğun iskeletinde rastlanılan izlerden sürekli eziyet gördüğü anlaşılıyordu. Adli tıp uzmanı bir soru işaretiyle dayak yazmıştı. Çocuğun kemiklerinde kırık ve çatlaklar vardı. Bilhassa sırtı ve kollarına ağır bir nesneyle vurulmuştu. Ayrıca iskeletteki bazı bulgular çocuğun aç bırakıldığını gösteriyordu. Yuna kısa bir süre pencereden dışarı baktı, buna bir türlü alışamıyordu. Alıştığı gün polislikten istifa edeceğine dair kendi kendine söz vermişti. Parmaklarını tarak yapıp gür saçlarının arasından geçirdi, yutkunarak dosyaya geri döndü. Çocuğun kimliği teşhis edilmişti. Adı Johann Samuelson'du. 13 yıl önce kaybolduğu rapor edilmişti. Çocuğun annesi Isabella'nın ifadesine göre çocuğuyla birlikte bahçede oynarlarken ev telefonu çalmıştı. Kadın çocuğunu bahçede bırakıp telefona bakmaya gitmişti. Telefonu açmış ama karşı taraftan bir ses gelmeyince kapatıp tekrar bahçeye dönmüş ve çocuğunu bulamamıştı. Bütün bunlar 20-30 saniye içinde olup bitmişti. Johann 2 yaşındayken kaçırılmış, 5 yaşında öldürülmüştü. Demek ki cesedi 10 senedir Lydia Everson bahçesinde gömülüydü. Sıcak şarabın kokusundan birdenbire tiksinen Yuna kalkıp pencereyi araladı. Emniyet müdürlüğünün iç avlusuna, ağaçların gökyüzüne uzanan dallarına ve ıslak asfalta baktı bir süre. Lydia çocuğu 3 yıl tutmuş diye düşündü. 3 yıl gizleyebilmiş, 3 yıl eziyet etmiş, aç bırakmış ve korkuyla yaşatmış. "İyi misin Yuna?" diye sordu kafasını kapıdan içeri uzatan Anya. "Gidip çocuğun anne babasıyla konuşacağım," dedi Yuna. "Bunu Nick Lasson yapabilir." "Olmaz." "Geir, bu benim davam," dedi Yuna. "Ben gideceğim." "Anlıyorum. Bu arada birkaç adresi araştırabilir misin?" "Tamam moruk," dedi Anya gülümseyerek. "Emrin olur." Lydia Everson son 13 yıldır yaşadığı her yerin adresini bilmek istiyorum. "Lydia Evers," diye tekrar etti Anya. İçi sıkılarak kürk başlığını ve paltosunu giyen Yuna, Isabella ve Joachim Samuelson'a oğullarının cesedini bulduklarını söylemek için yola çıktı. Şehirden çıkmak üzereyken Anya'dan telefon geldi. "Bu ne hız?" dedi Yuna zoraki bir neşeyle. "Benim işim bu hayatım," diye cıvıldadı Anya. Karla kaplı tarladan siyah bir kuş sürüsü havalandı. Yuna'nın gözleri yaşarmıştı. Johann'ın dosyasındaki fotoğrafları düşündüğünde içinden bağıra bağıra küfretmek geliyordu. Fotoğrafların birinde polis üniforması giydirilmiş gülen bir çocuk vardı. Diğerinde metal bir masanın üzerine yayılmış, numaralanmış kemik kalıntıları. "İçine ettiğimin," diye mırıldandı. Derin bir nefes alan Anya, "Hop babalık," dedi. "Kusura bakma Anya, önüme bir araba çıktı." "Tamam tamam ama bilesin ki küfürden hiç hoşlanmam." "Biliyorum," dedi Yuna yorgun bir sesle. Yuna'nın şaka yapacak durumda olmadığını anlayan Anya konuya girdi. "Bahçesinde Johann Samuelson'un cesedini bulduğumuz ev Lydia Everson baba evi. Orada doğup büyümüş ve kayıtlı tek adresi orası," dedi. Ailesinden kimse yok mu? Annesi, babası, kardeşi falan. Bir dakika, şimdi ona bakıyorum. Görünüşe göre kimsesi yok. Babası bilinmiyor, annesi ölmüş. Lydia'ya öyle uzun bir süre bakmamış. Kardeşi falan yok mu diye tekrarladı Yuna. Önce yok diyen Anya önündeki kağıtları bir süre karıştırdıktan sonra bir dakika diye bağırdı. Küçük bir erkek kardeşi varmış ama erken yaşta ölmüş. Peki kardeşi öldüğünde Lydia kaç yaşındaymış? 10. Yani hep o evde yaşamış öyle mi? Yo hayır ben öyle demedim dedi Anya aceleyle. Başka bir yerde de kalmış birkaç defa. Nerede kalmış diye sabırla sordu Yuna. Ullerocker. Akıl hastanesi mi? Ona psikiyatri kliniği deniliyor. 3 kere orada yapmış ha. Öyle yazıyor. Yuna, Johann Samuelsson'un anne babasının oturduğu Saltsjöbe adındaki küçük sokağa döndü. 1700'lü yıllardan kalma kiremit kırmızısı beşik çatılı evi hiç zorlanmadan buldu. Bahçede epeyce yıpranmış bir oyun evi vardı. Engebeli bahçenin gerisinde Baltık Denizi'nin karanlık ağır suları görülüyordu. Yuna arabadan inmeden önce elleriyle yüzünü sıvazladı. Bu işten nefret ediyordu. Özenle tırmıklanıp etrafına beyaz taşlar döşenmiş çakıl bir yoldan evin kapısına gitti ve zilini çaldı. Biraz bekleyip bir daha çaldı. Nihayet içeriden bir ses geldi. Açıyorum. Kilitte bir anahtar döndü ve kapıyı genç bir kız açtı. Gözlerinin etrafına siyah sürme çekmiş saçını mora boyamıştı. Merhaba deyip merakla Yuna'ya baktı. ''Adım Yuna Linna, polis komiseriyim. Anne baban evde mi?'' Kız başını salladı ve seslenmek için döndü. Orta yaşlı bir kadın holün girişinde durmuş Yuna'ya bakıyordu. ''Amanda'' dedi kadın ürkek sesle. ''Bir sor, sor bakalım ne istiyormuş?'' ''Söyleyeceklerimi kapı önünde söylemek istemem'' dedi Yuna. ''İçeri girebilir miyim lütfen?'' ''Buyurun'' dedi kadın fısıldar gibi. Yuna içeri girip arkasından kapıyı kapattı. Ona kapıyı açan kızın alt dudağı titremeye başlamıştı. Başını Isabella Samuelson'a çevirdi Yuna. Kadın ellerini göğsüne bastırmış, yüzü bembeyaz olmuştu. Derin bir nefes alan Yuna çok kısık sesle, ''Ne diyeceğimi bilemiyorum ben. Çok ama çok üzgünüm. Johan'ın cesedini bulduk.'' dedi. Anne yumruğunu ağzına dayayarak inledi. Duvara yaslanmaya çalışırken kayıp yere düştü. ''Baba!'' diye bağırdı Amanda. ''Baba!'' Merdivenlerden aşağı koşarak bir adam geldi. Karısını yerde ağlarken görünce yavaşladı. Adamın yüzünde renk diye bir şey kalmadı. Karısına, kızına, sonra da Yuna'ya baktı. ''Johan mı?'' diyebildi yalnızca. ''Cesedine ulaştık.'' dedi Yuna cılız bir sesle. Oturma odasına geçtiler. Kız sürekli ağlayan annesine sarılmıştı. Baba hala tuhaf denilebilecek kadar sakindi. Yuna bu gibi durumlarla daha önce de karşılaşmıştı. Bazen erkekler, çok sık olmasa da bazen de kadınlar, aşırı tepkiler göstermez, bir tür özel, ifadesiz bir ses tonuyla sorular sorarak ayrıntıları öğrenmeye çalışırlardı. Yuna bunun lakaytlıktan kaynaklanmadığını bilirdi. Bu bir savaştı. Acının istilasını geciktirmeye çalışan umutsuz bir çaba. ''Onu nasıl buldunuz?'' diye fısıldadı anne hıçkırıklarının arasında. ''Nerede buldunuz?'' ''Bir çocuğu kaçırdığından şüphelendiğimiz birinin evinde'' dedi Yuna. ''Köpeğimiz koku aldı. Bahçede yerini gösterdi bize. O, yani Johan, adli tıp uzmanlarına göre 10 yıl önce ölmüş.'' Joachim Samuelson gözlerini Yuna'ya dikti. 10 yıl önce mi diyerek kafasını iki yana salladı. O bizden kopartılalı 13 yıl oldu. Yuna derin bir üzüntüyle açıklamaya girişti. Çocuğunuzu kaçıran kişinin onu 3 yıl esir ettiğine dair kuvvetli kanıtlar var. Yuna sustu. Gözlerini dizlerine dikip sakinleştikten sonra tekrar başını kaldırdı. Johan 3 yıl tutsak kalmış, öldüğünde 5 yaşındaymış. Babanın yüzü işte tam o anda dağıldı. Sakin olmak için gösterdiği demir gibi çaba, sanki incecik cam bir tabaka gibi tuzla buz oldu. Ona bakarken insanın içi parçalanıyordu. Yüzü buruştu, yanaklarından aşağı gözyaşları boşaldı, keskin hıçkırıklar döküldü dudaklarından. Yuna duvarlarına asılmış çerçeveli fotoğraflara baktı. 2 yaşındaki Johan'ın dosyada yer alan polis üniformalı fotoğrafını tanıdı. Bir başka fotoğrafta anne baba gülerek yeni doğmuş bebeği tutuyorlardı. Yuna yutkunarak bekledi. Bu işten gerçekten nefret ediyordu. Söyleyecekleri henüz bitmemişti. ''Size sormam gereken bir şey var.'' dedi ve onlar kendilerini toparlayana kadar bekledi. ''Lydia Evers adını duydunuz mu?'' Anne şaşkın bir ifadeyle başını iki yana salladı, gözlerini birkaç kez kırpıştıran baba, ''Hiç duymadım.'' dedi. ''Abimi kaçıran o mu?'' diye fısıldadı Amanda. Yuna ciddi bir ifadeyle kıza baktı. ''Öyle olduğunu sanıyoruz.'' Yuna ayağa kalktığında avuçlarına kadar terlemişti. ''Başını sağ olsun.'' dedi bir kez daha, ''Gerçekten çok üzgünüm.'' Önlerindeki sehpaya kendi kartının yanı sıra bir sosyal danışmanla bir destek grubunun telefon numaralarını koydu. ''Aklınıza bir şey gelir yahut herhangi bir şey konuşmak isterseniz beni arayın.'' Dışarı çıkmaya hazırlanan Yuna göz ucuyla babanın yerinden kalktığını gördü. ''Bir dakika, bir şey sormam gerek.'' dedi acılı adam. ''Kadını yakaladınız mı? Yakaladınız mı onu?'' Yuna dişlerini sıktı, geriye dönüp ellerini iki yana açarak ''Hayır, henüz yakalayamadık.'' dedi. ''Ama peşindeyiz. Yakalanması an meselesi. Yakalanacak.'' Arabaya biner binmez Anya'yı aradı. Anya telefonu hiç bekletmeden açtı. ''Nasıl geçti?'' ''Nasıl geçsin ki?'' dedi Yuna öfke dolu bir sesle. Bir süre sustular. ''Yapmamı istediğin bir şey var mı?'' diye tereddütle sordu Anya. ''Evet.'' dedi Yuna. ''Biliyorsun bugün cumartesi.'' ''Baba yalan söylüyor.'' dedi Yuna, Anya'yı duymamış gibi. ''Lydia'yı tanıyor. Adını hiç duymadığını söyledi ama yalan söylüyor.'' ''Bu kadını nereden vardın?'' ''Gözlerinden. Kadının adını duyduğunda gözlerindeki ifadeden. Yalan söylediğinden eminim.'' ''Sana inanıyorum. Her zaman haklısın, öyle değil mi?'' ''Evet öyle.'' ''Eğer şimdi sana inanmazsam daha sonra ben dememiş miydim demene katlanmak zorunda kalırım.'' Yuna kendi kendine gülümsedi. ''Beni iyi tanıyorsun Anya. Haklı olman dışında bana söylemek istediğin bir şey var mı?'' ''Evet, Ulle Roker'a gidiyorum.'' ''Şimdi mi? Ama biliyorsun bu akşam Noel yemeği var.'' ''Bu akşam mı?'' ''Yuna'' dedi Anya kınama dolu bir sesle. ''Personel partisi. Skansen'de Noel yemeği unuttun mu?'' ''Ben gelmek zorunda mıyım?'' diye sordu Yuna. ''Evet, gelmek zorundasın.'' dedi Anya kararlı bir sesle. ''Hem yemekte de benim yanıma oturacaksın, tamam mı?'' ''Bir iki kadehten sonra sapıtmayacaksan olur.''
''Katlanacaksın.''
''Eğer şimdi melek kanatlarını takıp Ul Roker'i arar, Lydia hakkında konuşabileceğim biri var mı?'' diye sorarsan, ''istediğin her şeyi yaparım.'' dedi Yuna.
''Aman tanrım, hemen arıyorum.'' dedi Anya neşeyle ve telefonu kapattı.
49. Bölüm 19 Aralık Cumartesi öğleden sonra Yuna Linna E4 üzerinden Uppsala yönüne son sürat giderken midesine oturan ağırlık hafiflemişti. Ulle Roker Psikiyatri Kliniği 1990'lı yıllarda psikiyatrik bakım alanında reform adı altında yapılan devasa kesintilerden sonra faal durumda kalabilen sayılı klinikten biriydi. Uzun yıllarını bakım evinde geçiren hastaların kendi kendilerini idare edebilecekleri varsayımıyla birçok bakım evi kapatılmıştı. Ama ruhsal sorunlu bu insanların yalnızca faturalarını ödemekten aciz kalmayıp ocaklarını ve kapılarını da açık bırakmalarıyla bu varsayım boşa çıkmıştı. Kapatılan bütün o bakım evleri evsiz sayısını arttırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Ardından patlayan ekonomik krizle birlikte gelişen yeni liberal politikaların sonucu belediyelerin bütün bu insanları sokaktan toplama gücü kalmamıştı. Anya her zamanki gibi yine iyi iş çıkarmıştı. Yuna ana kapıdan girer girmez danışmadaki kızın bakışlarından beklendiğini anlamıştı.
''Yuna Linda mı?''
Yuna başını sallayarak kimliğini gösterdi. ''Doktor Langfeld sizi bekliyor, bir kat yukarıda, koridorun sağındaki ilk oda.''
Yuna teşekkür edip geniş taş merdivenden yukarı çıkmaya başladı. Uzaktan bir yerlerden gürültü ve çığlıklar geliyordu. İçerisi sigara kokuyordu. Pencerelere demir parmaklıklar takılmıştı. Dışarıda kararmış çalılar çürümeye yüz tutmuş sarmaşık kafeslere ve yabani otların boy attığı mezarlık benzeri bir bahçe vardı. Ne kasvetli bir yer diye düşündü Yuna. Böylesi bir yerde insan nasıl iyileşirdi? Merdiven sahanlığına çıktığında durup etrafına bakındı. Solda cam bir kapının ardında uzun dar bir koridor vardı. Bu koridoru daha önce ne zaman gördüğünü merak ederken Kronaberg tutuklu evinin koridorlarının tıpatıp kopyası olduğunu çıkarttı. Demir kollu sıra sıra kapılar vardı, kilitli kapılar. Bu kapılardan birinden uzun elbiseli yaşlı bir kadın çıktı. Cam kapının ardından merak dolu gözlerle Yuna'ya baktı. Yuna onu başıyla selamlayıp sağdaki koridora açılan kapıdan içeri girdi. Koridorda ağır bir deterjan ve keskin bir klor kokusu vardı. Doktor Langfeld odasının kapısına çıkmış Yuna'yı bekliyordu. Polis mi diye sordu kocaman dolgun elini uzatırken. Ve bu elden beklenilmeyecek kadar yumuşak sıktı Yuna'nın elini. Belki de biri Yuna'nın elini ilk defa bu kadar yumuşak sıkıyordu. Buyurun odama girelim diyen doktorun yüzünde en küçük bir ifade yoktu. Odası şaşırtıcı ölçüde büyüktü. Bir duvarı boydan boya kaplayan kitaplığın rafları birbirinin aynısı klasörlerle doluydu. Odada en ufak süs eşyası, tablo ya da fotoğraf yoktu. Odadaki tek resim kapının arkasında asılıydı. Bir çocuğun elinden çıkmışa benziyordu. Yeşil mavi tebeşirle çizilmiş bir baştan bacak. Bu tür insan resimlerini genellikle 3 yaşındaki çocuklar yapardı. Kol ve bacakları, göz, burun ve ağzı olduğu bir kafadan çıkartırlardı. Kafadan bacakları bedeni olmayan insan ya da kafası beden insanı gibi görebilirdiniz. Doktor Langfeld üzeri kağıt ve dosya dolusu masaya gitti. Masanın önündeki sandalyede duran eski model telefonu kaldırıp belli belirsiz Yuna'ya baktı. Yuna bunu buyurun oturun diye yorumladı. Düşünceli bir ifadeyle Yuna'ya bakan doktorun yüzü kaba, çizgili, sanki felç geçirmiş gibi hareketsizdi. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim diye söze başladı Yuna. Tatil günü olduğunu bil... Ne hakkında görüşmek istediğinizi biliyorum diye sözünü kesti doktor. Hastam Lydia Evers hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Doktor elini kaldırıp bir şey demeye hazırlanan Yuna'yı susturarak devam etti. Hastalar ve hastalıkları konusunda bilgi veremeyeceğimizi bildiğinizi varsayıyorum. Ayrıca yasaları biliyorum diye bu defa Yuna onun sözünü kesti. Eğer 2 yıldan daha fazla ceza gerektiren bir suç varsa... Pekala, pekala dedi Langfeld. Sizi sorguya çağırabilirim diye yumuşak bir sesle devam etti Yuna. Savcı şu anda Lydia Evers için bir tutuklama emri çıkarıyor. Nihayetinde hasta dosyasını da isteyeceğiz. Langfeld parmaklarını birbirine vurup dudaklarını yalayarak ben yalnızca dedi yani yalnızca bir süre sustu. Yalnızca bir garanti istiyorum. Garanti mi? Langfeld başını salladı. Adamın bu olayın dışında tutulmasını istiyorum. Yuna Langfeld'le göz göze geldi ve o cansız yüz ifadesinin altında bastırılmış korkudan başka bir şey olmadığını fark etti. Böyle bir söz veremem dedi Yuna sertçe. Peki sizden istirham etsem? Ben inatçı bir adamım dedi Yuna. Doktor arkasına yaslandı, dudaklarının kenarları hafifçe seyirdi. Yuna ile karşılaştığı andan beri yüzünde ilk defa böyle bir canlılık belirtisi görülüyordu. ''Ne bilmek istiyorsunuz?'' diye sordu. Yuna öne eğildi. ''Her şeyi'' dedi. ''Her şeyi bilmek istiyorum.'' 39. ayrımın sonu. Sayfa 546.